Ayrım 16.
Bu arada CHP'nin umut sloganı altında sosyalist solu içine alıp yozlaştırdığı da. Demirel'in seçim alanlarında yitirdiği iktidarı milliyetçi cephe sloganıyla meclise tekrar eline geçirmesi sistemin işlerini kolaylaştırmış sayılamazdı. Hele ambargo konur konmaz üstleri kapatması, daha sonra Dünya Bankası ve IMF'nin bütün telkinlerine rağmen %8'lik kalkınma hızlarında direnmesi, biraz da MSP'nin tutsağı olduğundan Kıbrıs'ta aşırı ödünleri reddetmesi suyunu kaynatıyordu. Aydın Yalçın'ın onun karşısında hafif kaldığı anlaşılınca bayrak yarışına Kamran İnan'ı soktular. Hesapları açık ve basitti. Kamran İnan bir kere partinin başına geçebilirse oyların bölünmesi halinde bir AP-CHP ortaklığı kolayca gerçekleşebilir. Bu ortaklıkta NATO'cu, SENTO'cu, ortak pazarcı geleneksel uyduluk politikasını sızıltısızca yürütebilirdi. Gel gör ki Kamran İnan politikacılıkta Aydın Yalçın kadar bile başarılı görünmüyordu. İkinci Dünya Savaşı ertesinde sistemin denetlediği bütün ülkelerde demet demet derlediği parlak diplomatlardan birisiydi. Ağzı laf yapıyor, belleği insanı şaşırtıyordu. Ne var ki kökeni halktan da olsa kendisi halktan değildi. Süleyman Demirel, iktidar partisine yönelttiği birbiriyle çelişen iki suçlamasıyla nasıl o kadar da hazırlıklı görünmüyorsa, onun gibi Demirel'e karşı bütün suçlaması partiyi iktidardan muhalefete düşürmüş ya da yurt düzeyindeki bütün belediye seçimlerini CHP'lere kaptırmış olmaktan ibaret görünen İnan'ın durumu da o kadar hazırlıklı görünmüyor. Kamran İnan sistemin çözümünü AP içinde ve dışında uygulamaya hazır bir lider adayı görünümündedir. Ne AP'nin gereksindiği yeni liberal bir siyasal platform getiriyor ne de geleneksel batılı ve batıcı bürokrat tavrının dışında içeriği belli bir değişiklik. Parti kademelerinden gelmediği için etkisinin örgütte ancak Doğu illerinin bazı yörelerinden gelen delegelerle sınırlı kalması akla gelebilir. Konuşmacılığını Galatasaray ve Mülkiye gibi iki ünlü komprador okulundan aldığı için taşralı delege kalabalığı önünde Demirel'in babacan kırsallığı karşısında fazla alafranga kalacaktır. AP'nin bir yenilik gereksindiği kesin ise de bu yeniliği Kamran İnan'ın temsil ettiğini söylemek son derece zor. Çünkü mumaileh bir yeniliği temsil etmekten çok son 30 yılımızı berbat eden eski bir yanılgının yeni görüntüsünü oluşturuyor. İnan'ın etkisi ya da baskısı ne olursa olsun, Demirel mutlaka kendisini ve partisinin siyasal platformunu yenilemek zorundadır. Bir rivayete göre çevresindekileri temizleyerek bunu yapacakmış. Hiçbir işe yaramaz. Aynı tutumla gelecek yeni bir ekip büyük vakit kayıplarından ibarettir. AP'ye belki yeni bir yönetici kadro gerekiyor ama mutlaka yeni bir tutumla. Bu tutumun gerçekte sadece AP'nin iktidar yılları politikasını somutlaştırmasıyla gerçekleşebileceği bile ileri sürülebilir. Sovyet yakınlaşması, Arap yakınlaşması, ne pahasına olursa olsun ağır sanayileşme, sistemin müdahalelerini red, sosyal adaleti tabana indirerek somutlaştırma, içeride demokrasinin bütün sonuçlarıyla uygulanması, sağ olduğu kadar solun bütün nüanslarına da özgürlük. Söz buraya geldi mi, Demirel ünlü komünizm düşmanlığını devreye sokuyor ki, bu onu Amerika'nın gözünde şirin göstermediği gibi Türk halkının da gözünden düşürüyor. Çünkü ülkenin gündeminde komünizm dostluğu ya da düşmanlığı yok. Ulusal bağımsızlık, ulusal bütünlüğün korunması, hızlı kalkınma, yoksulluğun yok edilmesi gibi herkesin paylaştığı sorunlar var. Bunu ne zaman anlayacak? 4 Ekim 1978. 8. Türk İslam Sentezi. Ulusal bileşim deyimini sanıyorum ilk defa 1956 yılında Mamak Muhabere Okulu'nda yedek subay öğrencisiyken kullanmıştım. Okulda düzenlenen moral gecelerinden birinde Türk şiiri üzerinde konuşmamı istiyorlar. Serde şairlik var. Konuşamam desen olmaz. Kalkıp konuşuyorum. Konumuz aslında şiir ama galiba çerçevesini genişletiyorum biraz. Tanzimatla başlayan hareketimiz, bunun Osmanlı uygarlığı üzerindeki etkileri filan. Bu arada gelişmeyi özetlerken şöyle bir formüle başvuruyorum. Tanzimat dönemi bir telif etme dönemidir. Tanzimat aydını Osmanlı kültürü ile Batı kültürünü yan yana yaşatmayı dener. Buna karşılık Edebiyat-ı Cedide dönemi bir taklit dönemi olmuştur. Batının üstünlüğü Osmanlı sanatçısını ezmiş, Osmanlılık iddialarını sadece kullandığı dile bırakarak Batı şiirinin kötü taklitçisi olmuştur. Cumhuriyet döneminin başarması gereken gerçekte bir terkip dönemiydi. Yeni Türk şairleri Batı yöntemleriyle Türk malzemesinden çağdaş bir terkip çıkarmalıydılar. Oysa çıkaramamışlardır. Çünkü garipçiler yeniden sürrealistlerin taklidi olmuş, ikinci yeni ise vesaire vesaire. Bundan sonrası sadece şiir meraklılarını ilgilendirir. Geçelim. Üzerinde duracağımız nokta Cumhuriyet dönemiyle birlikte terkip yani sentez yani bileşim döneminin başlaması zorunluluğuna işaret edişimdir. Sonraları sorunun üzerinde çok kafa yordum ben. 60 yıllarının başlarında ise ulusal bileşim savını pişirip kotararak ortaya attım. Hele 62'den itibaren Paris'ten yazdığım yazılar bütünüyle bu sav çevresinde oluşturulmuş yazılardır ki hangi batının iskeletini bunlar kurar? Peki şimdi niye ulusal bileşim tartışmasına bulaşıyorum? Efendim? AP'nin son büyük kongresinde karar almışlar. Partinin programına Türk-İslam sentezi ilkesini geçireceklermiş. Onun üzerinde duracağım da ondan. AP bildiğiniz üzere son derece Alaturka bir partidir. Parti midir? Orası da tartışma götürür ya, neyse. Örgüt olmasına örgüttür ama bu örgütün ne derli toplu bir fikriyatı vardır ne de bu fikriyatı kalabalıklara yaymak için bir çabası. Gelişi güzel ve her durum için geçerli bazı sloganlarla yıllardır iş idare edilmiş, Türk toplumu uyandıkça da idare edilemez olmuştur. Bugün ister MSP ya da MHP müşterisini eski dükkanlarına celbedebilmek için, isterse biraz daha partileşebilmek için AP'nin Türk-İslam sentezi kavramına başvurması da bundandır zaten. İyi ama nedir bu Türk-İslam sentezi? Bunu anlatabilmek sanırım batılılaşmak kavramı ile anlatılmak istenen komprador batıcılığını aydınlatmakla olasıdır. Türkler Tanzimat'tan bu yana, daha önceden de başlamıştır ya neyse, batı kültür çevresine girmeyi iş edinirler. Bu çaba batıyı oluşturan çeşitli ülkelerin ulusal kültürlerini aynen benimsemek ya da kopya etmek biçiminde görünür. Osmanlı'nın batılılaşmışı çağdaş bir Türk değildir de kötü bir Fransız, İngiliz ya da Alman kopyasıdır. Mülkün kurtarılmasını da bu yolda görür bu komprador aydınları. Nitekim Jön Türkler iktidarı ele geçirir, geçirmez batıcılığı daha da ileriye götürür. Bunu yaparken bilerek, bilmeyerek geleneksel Osmanlı kültürünü küçük düşürürler. Aydınların bu eğilimine karşı halkın tepkisi şeriata sarılmak biçiminde olmuştur. Yenileşme hareketleri bütünüyle batıdan, yani Hristiyan toplumlardan geldiği için halk bunu gavurlaşmak saymış, kurtuluşu da şeriatta bulmuş. Özetin özeti, denebilir ki AP kongresinde benimsenmek istenen Türk-İslam sentezi fikrinin kökeni işte buradadır. Komprador kültürüne karşı Türk-İslam sentezi. Acaba çelişki doğru mu? Bunu tartışmak AP'nin çağdaşlaşma kabiliyetini göstereceği için ilginç. Ne dersiniz, kıyısından köşesinden bulaşalım mı? Bana sorarsanız Türk-İslam bugünün işi sayılamaz. Dünün hatta önceki günün işidir. Türkler Türk-İslam sentezini Selçuklulardan başlayarak yaptılar. Osmanlı uygarlığıyla en mükemmel biçimine ulaştırdılar. Türk-İslam sentezi bir ümmet toplumu sentezidir. Çünkü ulusallık, dinsellik içerisinde erimiştir. Egemen unsur dinselliktir. Nasıl Latin Hristiyan ya da Fransız Katolik sentezinde Fransızlık gerçeği, Katoliklik gerçeği içinde erimişse. Bu iki sentez, iki ayrı toplumun aynı sosyolojik gelişme aşamasına tekabül ediyor. Birbirine karşıt ama eşdeğer. Hristiyan-Fransız sentezi, Türk-İslam sentezinin karşıtıdır. Birbirleriyle son 200 yıl içinde boğuşmuşlar, sonunda Tanzimat'la Fransız-Hristiyan sentezi ağır basmıştır. Neden? Çünkü 1789 devriminden itibaren Fransız-Katolik sentezi bir toplumun uluslaşma sürecine girmesiyle Fransız-Ulusal sentezi haline gelmiştir de ondan. Başka deyişle Fransızlar uluslaşmış, Osmanlı ise ümmet kalmıştır. Ulus kültürü elbette ümmet kültürünün ötesindedir. Elbette baskın çıkacaktır. Onun karşısına dikeceğimiz Türk-İslam kültürü değildi. Ulusal Türk bileşimiydi. Bunu da Osmanlı bir türlü gerçekleştiremedi. 30 Ekim 1978. 9. Ulusal sentez sorunu vardır ama... Peki, ulusal Türk bileşiminin Türk-İslam sentezinden ayrılığı nedir? Hemen belirteyim. Uluslaşma süreci burjuvalaşma süreciyle iç içe olduğundan, bu da Fransız devriminin temel ilkeleriyle ifade edildiğinden, ulusal bir Türk bileşimi hiç kuşkusuz Türk-İslam sentezinin bütün müktesebatını içerir. Ne var ki onu dinsel bir düzeyde değil, laik bir düzeyde değerlendirir. Çünkü uluslaşma süreci kökeninde laik bir süreçtir, pozitivisttir. Bunun anlamı acaba şu mu? Ulusal Türk bileşimi, Türk-İslam sentezinin dinsel ögelerini reddetmez, fakat asıl belirleyici öge saymaz. Belirleyen öge, gerçekte, çağdaş, bilimsel yöntemlerin bu eski sentezi antitez olarak kullanabilmesiyle açıklanır. Biraz fazla ukalaca olduğunun farkındayım. İsterseniz daha somuta inerek konuşalım. Eğer AP, Türk-İslam sentezini ilke olarak programına koyarsa, MSP'nin ümmetçi şeriatçı, MHP'nin aşiretçi şeriatçı sentezlerinden bir parmak uzağa gidemez. Bugün MSP milli görüş diye gerçekte Türk-İslam ümmetçi sentezini savunuyor. MHP derseniz, şeriat içindeki Orta Asya ögesini koyulaştırarak daha da eski bir aşamadan, aşiri imparatorluklar çağından bir sentez getirmek istemektedir. Bu sentezlerle mi Batı'nın tamamıyla ulusal süreçten süzülmüş çağdaş sentezlerine karşı koyabileceğiz? Hayal bu, hayal. Epeyce önce yine bu sorunla ilgili olarak demiştim ki, atom bombasına karşı bal yemez topuyla çıkmak ne kadar geçersiz ve komikse, geliştirilmiş Batılı ulusal ve çağdaş sentezlere karşı ümmetçi ya da ırkçı şeriat sentezleriyle çıkmak o kadar geçersiz ve komiktir. Adalet Partisi, besbelli MHP ve MSP'ye kaçırdığı seçmeni yakalamak istiyor. Tamamıyla pratik nedenlerle hareket ettiği için de sorunu onların bıraktığı yerden alıyor. Türkiye'de bugün bir ulusal sentez sorunu vardır ama hiç kuşkusuz boyutları bu değildir. Gerçekte CHP merkeziyetçi diktasının serasında özenle yetiştirilen Türk burjuvazisinin, önce ticaret, sonra sanayi burjuvazisi çıkarlarını, DP-AP hareketi savunduğundan bir yerde ulusal Türk bileşiminin fikriyatını ve kavgasını yapmak onlara düşüyordu. Çünkü CHP, Anadolu İhtilali'nin başlangıç yıllarında beliren bileşimci niteliğini yitirmiş, İnönü diktasıyla birlikte yeni tanzimatçı bir harekete dönüşmüştü. Komprador batıcılığını bu kere yeni koşullara uygun olarak sürdürüyordu. Türk liselerinde ders kitabı olarak Yunan-Latin klasiklerinin okutulması, buna karşılık Doğu İslam uygarlığının baş eserlerinin gürültüye getirilmesi bu döneme rastlar. Ama DP-AP hareketi ulusal Türk bileşimini yapabildi mi? Bu sorunun iki cevabı var. Birincisi şu: eğer yapabilseydi MSP ümmetçi, MHP de ırkçı ilkelerle ondan seçmen çalamazdı ki. İkinci cevabı belki şöyle verebiliriz: Türkiye'de bağımlı bir komprador ekonomisinin öncülüğünü yapan DP-AP iktidarlarından bu altyapıya ters düşecek ulusal bir bağımsız sentez beklemek yanlış değil midir? Yanlıştır şüphesiz. Savunmasından eğitimine kadar bütün her şeyini sisteme teslim etmiş bir yönetimin ulusallık iddiası laftan ibarettir. Böylelikle sorunun bam teline varmış olduk. AP, Büyük Kongresi istediği kadar Türk-İslam sentezinden söz etsin, parti uygulama düzeyinde komprador ekonomisine, başka bir deyişle Türk ekonomisinin sisteme bağımlılığına karşı çıkacak mı, çıkmayacak mı? İş buradadır. Tamamıyla yabancı sermayesine bağlı bir sanayileşme, siyasal iktidarları sürekli olarak emperyalist Batı ile komprador ilişkilere sürüklerken, AP'nin kaymağını Mason batıcısı bir takım politikacılar oluşturuyor. Türk-İslam sentezi nasıl geçerli kılınacak? Milli, manevi değerlerin korunması edebiyatıyla mı? Bu edebiyat yeterli olsaydı, hatırı sayılır bir seçmen kitlesi AP'den kopup Erbakan'ın ardına takılır mıydı? Hem laik olduğunu savunan AP nasıl Türk-İslam sentezini savunacak? Laik bir milliyetçiliğin savunması gereken sentez, insaniyetçi ve ulusal bir sentez olmamalı mıdır? Sağcı partiler ulusal Türk sentezine temel olabilecek eskimiş sentezleri piyasaya çıkarıyor. Demokratik Sol CHP ise kozmopolit bir aydın tabakası yetiştirmiş İnönü diktası dönemi kültür eğilimlerine dönmektedir ki bu eğilimlerin ulusallığı hele hele sentezliği çok su götürür. Peki yeni Türk ulusal bileşimi yapılmayacak mı? Yapılmaz olur mu? Bu bileşimi hem ülkesinin tarihinden süzdüğü değerleri koruyup savunarak, hem insanlığın tarihinden süzdüğü değerleri koruyup savunarak, hiç kuşkusuz işçi sınıfı gerçekleştirecektir. Tarihselliğinin, bağımsızlığının, insancılığının bilincinde olarak. Osmanlı'nın başardığı Türk-İslam sentezini çağdaş perspektifler içerisinde değerlendirmek, komprador ekonomisiyle sürüklenip gelen yabancı ve sahte değerlerden kültür yaşantımızı arındırmak, çağdaş yöntemleri kullanarak ulusal olanaklardan ulusal bir bileşim çıkarmak sosyalistlerin görevi. Nasıl ki işçilerin uluslararası dayanışması yoluyla bu bileşimi evrenselleştirmek de onun görevi olacak. 31 Ekim 1978. 10. Demirel planı ne yönden eleştirmişti? Süleyman Demirel'in 4. 5 yıllık kalkınma planına ilişkin eleştirilerini gördünüz mü? Görmeliydiniz. Kendisine özgü anlatımıyla her şeyi rakama bağlayarak ilginç ve yaman şeyler söylüyor. Daha önce iktidarı döneminde uygulanmış öteki planların hesabını veriyor. Bunu hemen bulacağınız bir nedenden yapmaya gerek görmüş. CHP'nin enkaz edebiyatı var ya, Demirel ve iktidarı ülkeyi batırdı, 70 sente muhtaç etti, hiçbir şey de yapmadı filan diye. İşte ona cevap. Bu arada öteki planlardaki çeşitli yatırımların gerçekleşme yüzdelerinden tutun da, kalkınma hızının belirişine, enflasyon hızına, çeşitli sanayi kalemlerindeki üretim yüzdelerine değin her şeyi sıralamış. Doğrusu ilgiyle okudum. Çok yıllar önce saptamış olduğum bir gerçeği, ta 1960 ortalarına kadar gider, bir kere daha hatırladım. Süleyman Demirel, liberal ve kapitalizmden yana bir politikacıdır. Ulusal bir liberalizm ve kapitalizm yapmak ister. Bu, ister istemez onu ticaret burjuvazisinden sanayi burjuvazisine geçmeye yöneltir. Gel gelelim, sanayileşmeyi örgütlemeye kalkınca sistemle çelişir. Başka deyişle, Demirel'in dramı, siyasal olarak uyuştuğu kapitalist sistemle ekonomik olarak çelişkiye düşmektedir. Zira bu sistem denetlediği bir ülkenin büyümesini de affetmez, sanayileşmesini de. Oysa Demirel yeni planı eski sanayileşme ve büyümeyi inkar ettiği için yeni büyüme ve sanayileşmeyi yeterince geniş tutmadığı için eleştiriyor. Her paragrafın sonunda CHP iktidarına ve plancılara sormaktadır. Hani motor sanayi, hani elektronik sanayi, hani uçak sanayi diye. Dahası var. 1977 içinde kendi iktidarının başlattığı ağır sanayi atılımının 1978'den itibaren durdurulmuş olmasından yakınıyor. Diyor ki, 1978 yılında büyük yatırım projelerinin üzerine eğilmek lazım. Bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu projeler bu halle giderse ki bunlar büyük endüstri projeleridir. Daha uzun seneler Türkiye bunların nemasından mahrum kalır. İşi bu kadarla bırakmamış AP Genel Başkanı. Önem verdiği ön hazırlığını yaptığı bazı projeleri şöyle sıralamış. Hasreten ağır sanayi tesisleri üzerinde bir nebze daha durmak istiyorum. 10 milyar lira keşif bedelli 18 çimento fabrikası, 36 milyar lira keşif bedelli 16 gübre fabrikası, 12 milyar lira keşif bedelli 14 şeker fabrikası, 21 milyar lira keşif bedelli 2 yeni kağıt tesisi, 50 milyar lira bedelli Sivas demir-çelik tesisleri, 27 milyar lira keşif bedelli iş makineleri, ağır sanayi makineleri, tezgah makineleri, fabrika yapan fabrikalar tesisleri, 3 milyar lira keşif bedelli takım tezgahları tesisleri, 15 milyar lira keşif bedelli 13 adet motor fabrikası, 11 milyar lira keşif bedelli 11 adet elektromekanik teçhizat fabrikası, 2 milyar lira keşif bedelli uçak fabrikası ve 10 milyar lira keşif bedelli 63 adet sanayi bölgesi. Bunların yapılması lazımdı. 462 proje etmektedir. Keşif bedelleri 250 milyar liradır ve yılda 260 milyar liralık üretim meydana gelecektir. Bu tesisler yapıldığı zaman 1 milyon 208 bin vatandaşımız yeniden iş bulacaktır. Öyle sanıyorum ki Demirel'in şu sözlerini de aktarmak gerekiyor. Türkiye'nin sanayileşme hamlesinde makine yapan makineler dönemine girilmiştir. İkinci 5 yıllık planda sanayi sürükleyici kesim olmalıdır. Üçüncü 5 yıllık planda aramalı ve yatırım malı sanayine büyük önem verilmelidir. Bunlar planların hedefleridir. Dördüncü 5 yıllık planda da mutlak ağır sanayi tesislerinin gerçekleştirilmesi ülkenin büyük yararınadır. Zaten plana eleştirisini bu türden ciddi ve önemli bir sanayileşmeyi örgütlemediğinden yapıyor. Sanayileşmeyi öylesine önemsiyor ki konuşmasının bir yerinde dış güçlerin Türkiye'yi sanayileşmekten nasıl alıkoymak istediklerini, nasıl DPAP yöneticilerinin onlara kulak asmadıklarını da açıklayıvermiş. Buyurun okuyun. Efendim, bize çoban olun diyorlar, çiftçi olun, bakkal olun, manav olun diyorlar. Yok böyle şey. Onları bize çok evvel de dediler. Bu kürsülerde Barker raporu tartışmasını yaptık. Bundan 10 yıl evvel. 1949'larda da dediler, 1950'lerde de dediler ki, siz büyük sanayi kurmayın, küçük küçük işletmeler kurun, tavukçuluk yapın, hayvancılık yapın, besicilik yapın, yani çiftçilik ve çobanlık yapın. Türkiye'nin kaderini o günkü idare orada görmedi. O raporu fırlattı attı. Demokrat Parti idaresi fırlattı attı o raporu. Ondan sonra sanayileşmeye girişti. Altyapı ve sanayileşmeye girişti. Diyeceksiniz ki kardeşim sen bunları niye aktarıyorsun? Niye mi? Anlayamadığım bir şey vardı onun için. Demirel, dolayısıyla Adalet Partisi, yasalaşmış olan 4. 5 yıllık kalkınma planını hem eski sanayileşmeyi ciddiye almadığı, sanayileşmeyi aynı ciddilikle önümüzdeki 5 yıl için de planlamadığı için eleştiriyor. Hem de aklın almayacağı bir davranışla sanayileşmenin büsbütün rayından çıkmasına yol açacak bir jest yapıp, Anayasa Mahkemesi'ne bu planın iptali için başvuruyor. 5 yıllık plan yürürlükten kalkarsa ne olacağını hiç mi düşünmedi bu adamlar? İktidarın kapıldığı akıntılar içinde 5 yıllık planın eksik ve kusurlu da olsa yine büyümeden yana iyi kötü sanayileşmeyi öngören bir güvence olduğunu nasıl fark etmezler? Yoksa onu anlatmak da bize mi düşecek? 18 Mart 1979 11. AP'nin miyopluğu. AP ileri gelenleri, hükümetin dış çevrelerle yaptıkları temasları, bu temasların sonuçlarını izlemiyorlar mı? İzliyorlarsa gördükleri nedir? Artık bıktık, usandık ama yine de şöyle özetleyelim. Sistem, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden sürekli olarak kalkınma planını bir yana bırakmasını istemektedir. Nemize gerekmiş bizim plan? Zaten hep böyle kalkınma planı filan yaparak başımızı derde sokmuyor muymuşuz canım? Onlar içine yuvarlandığımız bataklıktan kurtarmak için bazı önlemler tasarlamışlar. Uygulamamızı öneriyorlar. Bunları benimsedik mi dava bitecek. Kredileri de açılacak. Taze para da gelecek.